Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, frekansınız TGRT FM ve İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler, dünyanın 7 harikası diye meşhur olmuş binalar var. Bunlardan bir tanesi Babil şehridir. Meşhur kulesiyle, Babil kulesiyle ve asma bahçeleriyle. Bu dünyanın 7 harikasından birisi. Bu Babil şehri, Mezopotamya denilen Fırat-Dicle arasının aşağısında hüküm sürmüş Babil devletinin baş şehriydi. Ve o zamanın en mamur, en muhteşem şehri olarak tarihe geçmişti. Hatta Asya'nın kraliçesi diye anılırdı bu şehir. Bodrumlu Herodot isminde bir tarihçi var. Bu diyor ki, gezdiğim yerlerde diyor, pek çok büyük ve mamur şehir gördüm diyor. Ancak bunların hiçbirisi Babil ile kıyas kabul etmez diyor. İkinci Babil devletini Kaldeliler kurmuş. Onun için bu aşağı Mezopotamya, eski Doğu tarihçileri tarafından Keldaniye ve bu devletin halkı da Keldani diye anılır. Fırat, o zamanki ismiyle Burat ve Digle nehirler arasında kalan yere Yunanlar iki nehir arası manasına olarak Mezopotamya demişler. Araplar El Cezire demişler. Ada demektir. Ve Orta Asya'dan buralara gelmiş olan halk, Sümer asıllı halk, buralara Subartu, yani su ardı, su ötesi adını vermişlerdir. Güney Mezopotamya, nehirlerin getirdiği yağlı ve sarımsı bir toprakla örtülü dümdüz bir memlekettir sevgili dinleyiciler. Buralarda ne bir kayaya ne de bir tepeye rastlamak mümkündür. İklim son derece kuraktır. Kış mevsiminde birkaç gün bol yağmurlar yağar. Öbür mevsimlerde ise bazı nadir ve kısa sağanaklardan başka yağış görülmez. Hiçbir engele rastlanmayan rüzgar daima gayet şiddetli olarak eser. Kış aylarında sabahları hafif don olur ancak gündüzleri bunlar erir. Nisan ayından itibaren rahatsızlık verecek bir sıcak başlar. Yaz aylarında ise ısı dayanılmaz dereceleri bulur. Bu sıralarda termometre gölgede 45-50 dereceye kadar yükselir. Boğucu sıcak geceleri de devam eder. Bu memlekete hayat veren Fırat ve Dicle nehirlerinin varlığıdır sevgili dinleyiciler. Doğu Anadolu'da oluşarak gelen bu sular her yıl bu bölgedeki karların erimesi ve İlkbahar yağmurlarının başlamasıyla yükselir, taşar ve etrafa yayılır. Nehirler 3 hafta sonra eski yataklarına dönerler. Anadolu yaylalarından getirdikleri bereketli topraklardan hasıl olan çamur hızla kurur ve katılaşır. Ancak kanallarla sulanan bu arazi inanılmayacak derecede mümbittir. Burada 1'e 200, 1'e 300 nispetinde mahsul almak normaldi. Buğday, darı, susam gibi hububat ve bilhassa hurma aşağı Mezopotamya'nın en tanınmış mahsulleriydi. Hurma bol miktarda yetişir. Her ihtiyacı karşıladığı gibi çayırlarda da koyun ve sığır sürüleri doluydu. Bu memleketin ilk sakinleri M.Ö. 5000 yıllarında ta Orta Asya'dan göçüp gelen Sümerlerdir, Proto Sümerlerdir, Ön Sümerlerdir. Bunu 500 yıl sonra yine bir Sümer istilası takip etmiştir. Bu iki göç kafilesi çeşitli yerlerde yurt tutmuşlar ve ayrı isimlerle anılmışlardır. Böylece Dicle Nehri'nin güneydoğusunda yani Kuzistan'da yerleşenler Elamlar. Bunların kuzeyindeki dağlık bölgeyi yurt edinenler Lulubiler ve Gutiler. Daha doğuda Zaros Dağları bölgesindekiler Kasitler. Güneyde Fırat kıyısında Agade bölgesindekiler Akatlar. Böyle anıldılar. Milattan önce 4000 yıllarından itibaren Arap Yarımadası'ndan göçen Sami kavimler buraya gelip yerleşmeye başladılar. Evvela siteler, sonra devletler halinde uzun yüzyıllar bir arada yaşadı bu halk. Zamanla karışıp kaynaşarak tek kültüre sahip tek bir millet haline geldi. Eski göçlerin, eski ayrılıkların hatırası zamanla unutulduğu için Keldaniler dünya kurulduğundan beri bir millet olarak burada yaşadıklarını zannederlerdi. Ama mesela Orta Asya kaynaklı Gılgamış Destanı kahramanlarının isimleriyle beraber bunların aralarında yaşamaya devam etmiştir. Keldaniler milattan önce 3000 yıl evvel buğday ekmeği, efendim evler ve saraylar, mabetler inşa etmeyi, pişmiş tuğladan efendim heykeller yapmayı, madenleri işlemeyi bilirlerdi. Resim yaparlardı, yazı yazarlardı. Taş bulunmadığı için kerpiçten yapılan evleri zamanla yok olmuştur ve bunlardan geriye hemen hiçbir şey kalmamıştır. Bu site devletleri, şehir devletleri devrinden sonra bu halkı tek bir idare altında toplayan bir krallık kurulmuştur. İşte o zaman aşağı Mezopotamya'da 2000 yıllık bir süreyi aşkın zaman içinde gelip geçmiş olan hükümdarlar hakkında pek bir şeyler bilmiyoruz. Hatta bunların büyük bir kısmının adları bile meçhul. Yalnız mesela milattan önce 2300 yıllarında Elamların bütün Keldaniye'yi zapt ettiklerini biliyoruz ve buraya hakim olduklarını biliyoruz. Bunun gibi milattan önce 1400 yıllarında Anadolu'daki Urartular bu bölgeyi istila etmişlerdir. Ancak bu gibi müstevliler her defasında yüksek Keldani kültürünün tesiri altında kalmış ve yerli halkın arasında eriyip gitmişlerdir. Sevgili dinleyiciler, eski Keldani hükümdarlarından 2-3 tanesi hakkında ise ele geçen yazılı tabletler dolayısıyla oldukça bilgimiz var. Burada 1870 yılında arkeolojik araştırmalar başladı. Bunların neticesinde Buda'nın yaptığı bir saray kalıntısı meydana çıkarıldı. Bu yapı 12 metre yüksekliğinde bir set üzerine inşa edilmişti. 35 metre uzunluğunda, 31 metre genişliğinde bir sahayı kaplıyordu. Tuladan yapılmıştı bu saray. Bunun civarında iki tane mezar vardı ve Keldanilerin tanrı dediği Ningarsa adına kurulmuş bir mabedin temelleri bulunmaktaydı. Sarayın bahçesinde birçok heykellere rastlanmıştı. Bunların en büyüğü ellerini kavuşturmuş, geniş bir kaftan giymiş, tahtı üzerinde oturan Kral Guda'nın heykeliydi. Kaftanın üzerindeki kitabeden kendisini bu mabedi Tanrı Ningirsa adına yaptırdığı ve heykeller için gereken taşları çok uzaklardan getirttiği anlaşılıyor. Ancak bu heykeller bulunduğu zaman hepsinin başları kopuk haldeydi. Bu da Hristiyanların burada parmağı olduğunu göstermekteydi. Eski Hristiyanlar bu heykellerin başlarını koparmışlardı. Putperestliği hatıralarını ortadan kaldırmak maksadıyla. Milattan önce 3780 yıllarında Agade şehrinde Sarukin veya Sargon diye bir hükümdar yaşamıştı sevgili dinleyiciler. Bunun heykelinin üzerindeki kitabeden amcası tarafından öldürülmemesi için annesinin kendisini gizlice doğurduğu ve ziftle sıvanmış kamış bir sepete koyarak Fırat Nehri'ne bıraktığı, onu nehirden su çeken bir işçinin bulup kendi oğlu gibi büyüttüğü, sonunda hükümdar olarak 40 yıl saltanat sürdüğü yazılı. Musa peygamberin hikayesi gibi. Bu Sargon, Geldaniye'den başka Elam'ı, Kuzey Suriye'yi ve Akdeniz'e kadar olan bütün memleketleri zapt etmiştir. Sevgili dinleyiciler, Keldaniye'nin en meşhur şehri şüphesiz Babil, Babila şehridir. Babil manaya geliyor, Bab-ı İlah demek. Yani ilah kapısı, tanrı kapısı manasına geliyor. Kalıntıları bugün Fırat'ın doğu kıyısındaki Kasır, Merkez, Amran İbni Ali, İsmil Esved ve Cumcuma tepeleri üzerine yayılmış bir şehir. Bu şehri kimin kurduğu belli değil ama eski bir Sümer şehri olduğu tahmin ediliyor. Tevrat'ta da geçiyor Babel şeklinde. Zaten bu şehir meşhur Hazreti İbrahim'in memleketidir. Hazreti İbrahim burada yaşamış, bu Babil'e yakın Ur şehrinde yaşamış ve daha sonra buranın hükümdarı olan Nemrut tarafından malum başına gelmeyen kalmadıktan sonra ailesi ve akrabalarıyla beraber buradan kalkmış ve bugünkü efendim Filistin'in olduğu yere gelmiş. Yani Filistin İbranilerin asıl vatanı değil, İbranilerin asıl vatanı bugünkü Babil, şimdi anlattığımız Babil'dir sevgili dinleyiciler. Bu Babil şehrinde milattan önce 2000 yıllarında bir sülale ortaya çıkmış ve bu zamanla bütün Mezopotamya'yı bir devlet halinde birleştirmiş. Babil devletini kurmuş. Sargon gibi Sami asıllı olan bu sülalenin en meşhur hükümdarı Hammurabi'dir. Amarpal oğlu Hammurabi. Bu hükümdar Babil'de iki büyük mabet inşa ettirmiş ve öbür şehirlerde bulunanları da tamir etmiş. Mezopotamya ovasını taşkınlardan kurtarmak için setler yaptırmış. Ekili arazileri sulamak maksadıyla kanallar kazdırmış. Hammurabi kendisinden çok zaman evvel meriyette olan gelenekleri, görenekleri, töreleri toplayarak 282 maddelik meşhur kanununu meydana getirmiştir. Bu kanun devlet teşkilatını, memurların vazife ve salahiyetlerini, toprak tasarruf usulünü, medeni kanun ve ceza kanunu hükümlerini ihtiva ediyordu. Bu kanun günümüze kadar gelmiş ve Hammurabi'ye bir hayli şöhret kazandırmıştır. Çoğu Tevrat'taki hükümlerden alınmış bu Hammurabi'deki maddeler. Eski peygamberlerin bildirdiği hükümlerden alınmış. Hakikaten Tevrat'la arasında büyük bir paralellik var. Onun için dünyanın en eski hukukçularından birisi sayılıyor bu Hammurabi. Yalnız kanunu bir hayli sert. Bu Babil devletine Hititler son verdi sevgili dinleyiciler. Milattan önce 1800 yıllarında. Onlar çekildikten sonra Keldaniye'ye Kuzey Mezopotamya'nın savaşçı milleti Asurlar hakim oldu. Babilli yerli bir prens Güney Mezopotamya'yı Asur kralları adına idare ediyor. Onlar ne derler, ne isterlerse kayıtsız şartsız itaat ediyorlardı. Asur kralları sert ve zalim kişilerdi sevgili dinleyiciler. Bilhassa Keldaniye'yi pek ağır vergilerle eziyorlardı. Vergiyi zamanında ödememek isyan sayılıyordu. Buna cesaret edenlerin gözleri oyuluyor, derileri yüzülüyor, tırnakları sökülüyordu. Diri diri yakılıyordu. Bu yüzden halk gece gündüz çalıştığı halde vergileri güç ödüyor. Kendileri ise sefalet içinde yaşıyorlardı. Bu sırada Asur krallığının doğu sınırında gelişen yeni bir devlet, Medlerin kurduğu Medya gittikçe kuvvet kazandı ve gerileme devrine girmiş olan Asurları tehdit etmeye başladı. İşte bu fırsatı kaçırmak istemeyen Babil prensi Nebu Polasar, başta Keldaniler olmak üzere Asur zulmü altında ezilen bütün esir milletlerin başına geçti. Medlerle anlaşarak onlarla beraber Asur krallığına saldırdı. Son Asur kralı Sarakos, Medya imparatoru Kaiser veya Kisra kumandasındaki birleşik orduya M.Ö. 608 yılında yenildi. Medya'nın ordusunda bulunup da Asurları diş bileyen milletler, onların pek namlı baş şehirleri olan Ninova, bugün Musul yakınlarındaki Ninova'nın bütün ailesini öldürdüler. Ve şehri yeryüzünde adı izi kalmayacak şekilde harap ve yok ettiler. Bütün Asur şehirleri de öteki hep aynı akıbete uğradı. Nebupolazar bunun üzerine 2. Babil devletini kurdu. Hatta topraklarını 1. Babil devletinden de daha fazla genişletti. M.Ö. 604 yılında ölünce yerine eski çağlar Mezopotamya'sının en namlı hükümdarı olarak tanınan oğlu Nebukadnezar, Nebuhodonozor veya Tevrat'taki ismiyle Buhtun-Nasır geçti. Bu Suriye'ye tecavüz eden Mısırları yendi. Sonra onların kışkırtmasıyla ayaklanan Yahudileri cezalandırmak için Filistin üzerine yürüdü. Kudüs'ü kuşattı. 9-10 Temmuz 587 günü milattan önce tabii Kudüs'ü zapt etti ve harap etti. Yahuda kralı Sadakya kaçmak isterken yakalandı. Oğulları ve Hazreti Davut'un soyundan gelen bütün prensler bu hükümdarın gözünün önünde öldürüldü. Bu feci sahneler hayatında gördüğü son şeyler oldu. Gözleri oyularak zincire vuruldu. Babil'e götürülüp zindana atıldı. Ölünceye kadar da orada kaldı. Bundan başka 80 kadar meşhur haham, Yahudi alimi boğazlandı. Kudüs'ün ileri gelen bütün aileleri Babil'e sürüldü. Ve böylece Yahudilerin 48 yıl sürecek olan meşhur Babil esareti başlamış oldu. Evet, dünyaya dört büyük hükümdar hakim olmuştur. İkisi Müslüman, ikisi gayrimüslim idi. Müslüman olanlar İskender'i Zülkarneyn ile Hazreti Süleyman, Müslüman olmayanlar Nemrut ile Buhtun-Nasır idi. Beşinci olarak kıyamette Mehdi'nin hakim olacağı söylenmiş. İşte bu Buhtun-Nasır, o Buhtun-Nasır. Buradaki kastedilen dünya da tabi o zamanlar bilinen dünya, yani bugünkü Orta Doğu ve havalisi. İşte bu Buhtun-Nasır bu Yahudileri esir ettikten sonra artık savaş ihtiyacını hissetmedi. Zamanını Keldani şehirlerini imarla geçirdi. Bu arada Babil dünyanın en büyük şehri haline geldi sevgili dinleyiciler. Babil, Fırat'ın iki yanındaki ovada ve kısmen küçük tepecikler üzerine kuruluydu. Etrafını iki kat sur çeviriyordu. Bu surlar dört köşeydi ve her kenarı 20 kilometreydi. Bunların dışında düşmanların şehre kadar sokulmalarına mani olan içi su dolu hendekler vardı. Bu hendekler kazılırken çıkan topraklar tuğla yapımında kullanılmıştı. Pek sert olarak pişirilmişti bu tuğlalar ve bunlardan kale duvarları inşa olunmuştu. Bu tuğlalar kaynar ziftlerle birbirine tutturulmuşlardı. Çünkü Keldaniye'de taş yoktu ama bol zift kaynakları vardı. Bugün de petrol var ya. Bu tuğlalar tabaka tabaka konurdu. Her 30 tabakada kamıştan hatırlar atılırdı. Surların yüksekliği 15 metre. Buna karşılık genişliği 25 metre. Üstü o kadar genişti ki 4 araba yan yana geçebilirdi. Bu Babil surlarının karşılıklı ikişer ikişer olmak üzere 250 tane kulesi ve 8 tane kapısı vardı. Fırat Nehri şehrin içinden geçiyordu ve iki tarafında tuğladan yapılmış gayet yüksek rıhtımlar vardı sevgili dinleyiciler. Bunlardan nehre inmek için yollar yapılmıştı. İki kıyı köprülerle birleştirilmişti. Köprülerin döşemesi sedir ağacından yapılmış dört köşe direklerden meydana geliyordu. Bu direkler her akşam alınır, her sabah yerlerine konulurdu. Herodot bu tedbire bir kıyıda oturanların geceleri karşı kıyıya geçerek hırsızlık yapmamaları için başvurulduğunu naklediyor. Babil'in evleri üç katlıydı sevgili dinleyiciler. Sokaklar düz çizgi istikametindeydi ve 90 derecelik açılarla kesişirlerdi. Şehir böylece muntazam dörtgenlere ayrılmış bulunuyordu, bugünkü Erzincan gibi. Fırat'a paralel 24 ve dikey olarak da yine 24 tane yol vardı. Bunlar surlara doğru birleşirdi ve 8 ana yol halinde şehrin kapılarına ulaşırdı. Bu kapıların enteresan isimleri var. Uras, Zabaka, Marduk, Istar, Enlil, Sin, Adat ve Şamas. Bunlardan 12 metre yükseklikteki Istar kapısı meydana çıkarıldı ve restore edildi günümüzde. Hala duruyor. Resmini belki görmüşsünüzdür. Irak Enformasyon Bakanlığı yayınladığı broşürlerde bu resim kapakta yer alıyor. Surun çevirdiği alanda ayrıca geniş bahçeler var sevgili dinleyiciler. Ve buğday tarlaları var. Öyle ki bunların mahsulü şehir muhasara altına düşse halkı bir yıl beslemeye yeterdi. Fırat'ın sol kıyısında ve şehrin tam ortasında Buhtun-Nasır şahsı için bir saray yaptırmıştı. Bunun kitabesi elde. Orada diyor ki babam Nabopolazar bu sarayı tuğladan yaptırmış ve içine oturmuştu diyor. Fakat sonra taşkından temelleri çökmüştü. Ben diyor enkazı kaldırdım, temelleri nehrin seviyesine kadar indirdim. Sonra tuğlayla ziftle dal kadar yüksek bir set. Bunun üzerine kirişleri sedir ağacından, kapıları tunçtan büyük bir saray yaptırdım diyor. Kalıntıları 14 hektarlık yer kaplıyor bu sarayın. Şehir tarafında kendisinin oturduğu müstahkem bir köşkü vardı bu Buhtun-Nasır'ın. Sarayın yanında nehrin kıyısında meşhur Babil'in asma bahçeleri vardı. Sonradan dünyanın 7 harikalarından biri sayılan bu bahçeler gayet büyük kemerlere dayanan setlerden meydana gelmişti. Bunlar kıyıdan başlayarak tabaka tabaka yükseliyordu. Bahçelere nadir çiçekler ve ağaçlar dikilmişti. Bu bitkiler Keldaniye'nin sert güneşi altında kavrulup gitmesinler diye Fırat Nehri'nden alınan sularla durmadan sulanırdı. Ve bu sulama aşağıdan yukarıya doğru olurdu. Şimdi bile bu tekniği uygulamak bir hayli zor. Rivayete göre Babil hükümdarlarından birinin hanımı Medyalıymış ve Keldaniye'nin çorak ovalarına alışamadığı için kocası ona memleketinin dağlarını, ovalarını hatırlatan bu asma bahçeleri yaptırmıştı. Ne kocalar var gördünüz mü? Keldani hükümdarı Buhtun Nasır, Keldaniye şehirlerinde ve bilhassa Babil'de bulunan bütün mabetleri yeniden inşa ettirmişti dedik. Bunların en mühimi şüphesiz ki sonradan Babil Kulesi diye anılan büyük mabet ve Keldani tanrısı Bal adına yapılmıştır. Bal. Keldaniye mabetleri 7 katlı gittikçe küçülen dörtgen setlerden meydana getirilmişti. Ziggurat, aynısı Azteklerde de var. Babil Kulesi 21 metre yüksekliğinde bir set üzerine kurulmuştu. 90 metre genişliğinde bir temele dayanıyordu. Yüksekliği ise 90 metreydi. Birinci kat 33 metre. İkinci kat 18 metre. Öbür kat ise 6'şar metre yüksekliğindeydi. Son katın yüksekliği 15 metreydi. En yukarıda Babil tanrısı Marduk'un mabedi vardı. Bu mabette bir yemek yatağı vardı. Altın kaplama bir masa vardı. Bu mukaddes yere halk giremiyordu. Çünkü bizzat Marduk'un burada göründüğüne inanılırdı. Mabette sadece her gece çok güzel genç bir kız Marduk'un zevkine hazır olarak beklerdi. Ne insanlar yaşamış ya Rabbi. Bu kulenin ilk önce ne vakit yapıldığı bilinmemektedir sevgili dinleyiciler. Buhtun Nasır bir kitabede pek eski bir zamandan beri inşaatı yarım kalmış olan bu kuleyi kendisinin tamamladığını yazıyor. Milattan önce 3. asırda yaşamış bir Keldani tarihçisi var, Beros. İlk kulenin çok eski olduğunu, bunu inşa eden işçilerin bir sabah uyandıklarında birbirini anlamayan diller konuştuklarını, böylece kulenin her katında ayrı dilden insanların konuştuğunu ve o zamana kadar bütün insanlar aynı dili konuşurlarken böylece birçok dillerin hasıl olduğunu yazıyor. Tevrat'ta Tebelbül-i Elsine denilen bu rivayet aynen geçiyor. Yahudiler bu kuleyi insan küstahlığının en üstün numunesi saymışlardır. Tevrat'ın naklettiğine göre Hazreti Nuh soyundan gelenler bu kuleyi gökyüzüne erişmek için yapmışlardı. Evet, İbrahim peygamberin halkı olan Babilliler astronomide, ilmi nücumda çok ilerlemişlerdi sevgili dinleyiciler. Bunlar seyyareleri, gezegenleri keşfetmişlerdi. Dünya ve ayın hareketleriyle güneş ve ay tutulmalarını hesaplamışlardı. 12 burcu öğrenmişlerdi. Yılı 365 gün 6 saat olarak tespit etmişlerdi. Ve bazıları 30, bazıları 29 gün olan 12 aya bölmüşlerdi yılı. Aradaki farkı her 30 yılda 30 günlük bir ay ekleyerek kapatırlardı. Her gün bir gezegene aitti. 7. günde hiçbir iş görülmeyerek istirahat edilirdi. Haftanın 7. günü yani Sept günü iş görmemeyi Babil esareti sırasında Yahudilerden öğrenmişlerdi. Babililer daireyi 360 dereceye, dereceyi 60 sırasıyla dakikayı 60 saniyeye bölen yine Babililer. Demek ki bugünkü kullandığımız saat ve dereceler Babillerden kalma. Bunun gibi sevgili dinleyiciler, Babillerin muntazam ve değişmez uzunluk ölçüleri, ağırlık ölçüleri, satıh ve hacim ölçüleri vardı. İkinci Babil Devleti, M.Ö. 456 yılında başlayan Pers saldırısı ve ordularının onlara üst üste yenilmesi üzerine M.Ö. 538 yılında son imparator Nabunid'in Pers imparatoru Kurus'a veya Kisra'ya veya Keyhüsrev'e esir düşmesiyle son buldu sevgili dinleyiciler. Kurus veya Keyhüsrev Nabunid'e iyi davrandı ve onu Anadolu'daki Garmani, yani şimdi Karaman diyoruz oraya, Garmani valine tayin etti ve ömrünün sonuna kadar bu görevde bıraktı. Tarih boyunca Ninurta, Sargon, Senahrib ve Asurbanipal Babil'i zapt ve kuleyi tahrip etmişlerdi. Ona ilk dokunmayıp olduğu gibi muhafaza eden yine bu Pers hükümdarı Kurus olmuştur sevgili dinleyiciler. Ancak Pers imparatoru 1. Darius'un oğlu 1. Serkes çıkan bir isyanı bahane ederek şehri ve kuleyi harap etmiştir. 3. Darius'u M.Ö. 331 yılında Gogamela harbinde yenen Makedonya kralı İskender Babil'i almıştır. Ve Hindistan seferinden dönüşte şehri ve kuleyi tamir etmeye hazırlanırken M.Ö. 323 yılında Buhtun Nasr'ın eski sarayında 33 yaşında malaryadan ölmüştür. Babil bundan sonra tam bir gerileme devrine girmiştir sevgili dinleyiciler. Hazreti İsa'nın doğumuna yakın yıllarda yine Perslerin eline geçmiştir ve hızla ıssızlaşmaya başlamıştır. Sasaniler zamanında büyük sarayların, muhteşem mabetlerin ve tarihi asma bahçelerin yerinde artık tek tük evler kalmış bulunuyordu. Ne demişler? Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde.
Kış dedim ne bahar, içtim sabaha kadar. Ne kış dedim ne bahar, İçtim sabaha kadar. Erken ağardı saçlar, yılların günahı ne? Erken
dinleyiciler, Atatürk'le Latife Hanım'ın tanışmaları İzmir'in kurtuluşu günlerinde olmuştu. O günlerde şehir bir bayram havası içindeydi. Herkes öyle heyecanlı bir sevinç içindeydi ki birbirlerini hiç tanımayan adamlar bile en küçük bir vesileyle hiç çekinmeden kucaklaşıyorlardı. Sıcak bir gündü. Eylül'ün 16'sı. Günlerden de salı. Uşakizadelerin veya Uşaklıgillerin Göztepe'deki güzel, gösterişli köşkünde herkes alt kattaki büyük salonda toplanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı bekliyorlardı. Nihayet paşa merdivenlerde göründü. Beyaz ipekten yandan düğmeli bir Rus gömleği giymişti. Belini de bir kemerle sıkmıştı. Tunç gibi olmuştu yüzü. Bu esmerliği gözlerini daha da mavileştirmişti. Hafifçe başını eğdi, galiba geç kaldım dedi. Erkeklerden önce kadınlar yo hayır diye cevap verdiler. Sonra konuşmalar başladı. Genç kızlar Mustafa Kemal Paşa'nın çevresinde toplanmışlardı. Gülüyorlardı. Mustafa Kemal Paşa da gülümsüyordu. Bir ara Latife Hanım'a döndü. Komutanlığa geldiğiniz gün sizi beklettiğim için özür dilerim dedi. Genç kız bir kahkaha attı. Evet öyle oldu paşam ama özür dilediğinize göre artık mesele kapandı dedi. Evet, bir olup bitti gibi başladı her şey. Bu tanışma çok çabuk bir arkadaşlığa, sonunda da evlenmeye kadar gitti. 1922 yılı Eylül'ünün ortalarında başlayan arkadaşlık bir aşka mı dönüştü? Belki aşk, belki değil. Ama iki tarafı da çeken bir şeyler vardı. Mustafa Kemal, hislerini daha sonra Ankara'ya gelen İngiliz kadın yazarı Alice'e şöyle açıklamıştı. Ben istediğim kadını buldum. Akıllı, tahsilli ve bana yardımcı olacak biri. Mustafa Kemal'in bu sözlerinde gerçeğin payı büyüktü sevgili dinleyiciler. Latife Hanım İzmir'in seçkin bir ailesindendi. İyi yetişmişti. İyi bir tahsil görmüştü. Açık fikirliydi. Uşaklıgil ailesi o zamanın şartlarında muhafazakar değil, ileri fikirli bir aileydi. Kaç göç harem selamlık tatbik etmeyen bir aileydi. Latife Hanım İngilizce ve Fransızca biliyordu. Dahası İngiltere'de bir kolejde okumuştu. O zaman bir genç kızın Osmanlı Devleti sınırları içinde okuması bile bir meseleyken, Latife Hanım bir yabancı hem de Hristiyan bir ülkede tahsilini tamamlamıştı. Şaşılacak bir şeydi bu. Ve daha şaşılacak şeyler de vardı. Latife Hanım çok iyi ata biner, çok da iyi nişan alırdı. Genç General Mustafa Kemal, Göztepe'deki köşkte misafir kaldığı 15 gün içinde Latife Hanım onun yanından hiç ayrılmadı sevgili dinleyiciler. Mustafa Kemal'in yabancılara gönderdiği İngilizce, Fransızca mektupları yazdı. Karargahta tercümanlık yaptı. Onunla konuştu, dertleşti, fikirlerini dinledi. Kendi düşüncelerini anlattı ve atla küçük gezintiler yaptılar. Sonra Mustafa Kemal Ankara'ya döndü. 3,5 aydan fazla birbirinden uzak kaldılar. Mustafa Kemal projelerini artık gerçekleştirmeye başlamıştı. 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi yapıldı. Ardından Mustafa Kemal Türk ordusunu İstanbul'a gönderdi. Refet Paşa kumandasındaki ordu 18 Ekim 1922'de bir fatih gibi İstanbul topraklarına ayak bastı. Bu arada Latife Hanım sık sık ona yazıyordu. Soruyordu hep. Gelmemi istiyor musunuz? Yanınızda size yardım etmek için öyle bulunmak istiyorum ki diyordu. Mustafa Kemal de cevap veriyordu. Hayır, zahmet etmeyin. Ben geleceğim. Gerçekten ikisinin gelip gitmeleri uzayıp duruyordu sevgili dinleyiciler. Ama onları bağlayan bir şey vardı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım. Latife İzmir'e gönderilen Zübeyde Hanım'a bakıyordu. Yılların sıkıntılarını vücuduna gömen kadıncağız yarı felçli bir haldeydi. Önce Çankaya'da oğlunun yanında kalmış, sonra doktorların tavsiyesi üzerine İzmir'e götürülmüştü. Tabii Uşaklıgiller ve Latife Hanım onu bırakmamışlardı. Latife Hanım yaşlı ve yorgun kadına adeta hasta bakıcılık yapıyordu. Sonra Karşıyaka'da alınan eve taşınınca da Zübeyde Hanım'ın yanına yerleşti Latife Hanım. Ne çare ki bu gayretler fayda getirmedi. Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923'te hayata gözlerini kapadı. Mustafa Kemal İzmir'e gelince onu yaşlı gözlerle iki kişi karşıladı. Birisi Latife Hanım, diğeri yaveri Salih Bozok. Latife Hanım'ın bu gözyaşlarının Mustafa Kemal'in üzerinde tesir yaptığı söylenir. Doğrudur da. Ordulara kumanda etmiş, askerlere sizden ölmenizi istiyorum diyen Mustafa Kemal'in gerçekte kalbi yumuşamıştı. Hele gözyaşına hiç mi hiç dayanamazdı. Ama doğrusu Latife Hanım'la gözyaşı döktüğü için evlenmiş olduğu söylenemez. Daha Ankara'dayken bu kararı vermişti. 29 Ocak 1923'te geleneklerden uzak, imamsız, törensiz, düğünsüz evlendiler. Mustafa Kemal gamlı bir mutluluk içindeydi. Yaşlı annesini kaybetmiş, genç bir eş bulmuştu. Arkadaşı ve yaveri Salih Bozok'a benim küçük karım yaman bir şey diyordu biraz gururla. Galiba Latife Hanım'dan hoşlanıyordu. Ona iyi ata bindiği için cins bir Arap atı hediye etti. Bir de Yunan başkumandanı Trikopis'in tabancasını hediye etti. Bunlar biraz kovboyvari hediyelerdi ama inceliği başka taraftaydı. Latife Hanım küçük ve zarif bir kadındı sevgili dinleyiciler. Güzel miydi? İnceliği, bilgisi onu çekici yapıyordu. Ama bazen de göze batıyordu. Çarşafını yarı açık giyiyor, başını da saçlarını gösterecek bir biçimde örtüyordu. Mustafa Kemal onun daha rahat giyinmesini istiyordu. Latife Hanım ama Kemal nasıl olur diye ona itiraz ederdi. Nasıl mı olur? Pekala olur işte derdi Mustafa Kemal. Latife Hanım kocasına Kemal demekten çok hoşlanıyordu. Bu adı söylerken onun kendi kocası olduğunu, her şeyiyle kendisinin olduğunu anlatmak istiyordu sanki. Aralarında ve samimi dost toplantılarında bu pek göze batmıyordu. Hatta hoşa da gidiyordu. Ama resmi toplantılarda Mustafa Kemal küçük karısının herkese duyurmak için sık sık Kemal diye seslenmesini gitgide hayretle karşılamaya başlamıştı. Evet, kaynaşmanın üstün körü olduğu, güneş yavaş yavaş ortalığı aydınlattıkça ortaya çıkıyordu sevgili dinleyiciler. Arada bir şeyler eksikti. Karşılıklı aşktan değil de isteklerden doğuyordu bu eksiklik. Latife Hanım paşayı yani Kemal'ini evinin erkeği ve aile reisi gibi görmek istiyordu. Akşam eve gelecek, soyunacak, rob de şambrını giyip bir koltuğa oturacaktı. Konuşacaklar, gülüşecekler, fikirlerini birbirlerine söyleyeceklerdi. İyi bir koca ve tatlı bir kadın böyle davranırlardı ancak. Ama Mustafa Kemal böyle bir koca değildi. Yılların alışkanlıkları bir yana, mizaç bakımından da hürriyetine bağlıydı. Küçük karısı ile bu sebeple önce sessiz bir mücadeleye girişti. Latife Hanım, onun geceleri bazen sabaha kadar süren arkadaş toplantılarına, sofra alemlerine karışmaya, dizginlemeye çalışınca, Mustafa Kemal büsbütün hür bir havaya bürünmeye başladı. Latife Hanım'ın her direnişinde sabırla gülümsüyor, kısaca şöyle diyordu. Ama ben böyle bir yaşamaktan hoşlanıyorum. Latife Hanım ben de hoşlanmıyorum diye cevap veriyordu. Her ikisi bir noktada birleşebilselerdi belki değişirdi çok şey ama olamıyordu bu. Çankaya'da ve gezilerde Latife Hanım çok kez bir devrimcinin karısı olduğunu unutuyor, bir cumhurbaşkanının eşi gibi davranıyordu. Resmi davetler, ölçülü giyim, ciddiyet. Sonra da aşık olduğu Kemal'inin cici ve uysal bir koca olmasını beklemek gibi bir hata.
Gidene, gidene, gidene. kaç olaydı. Gelene gidene, gidene gidene yoldaş olaydı. Bacısı güzele kardeş olaydım. Bacısı güzele kardeş olaydım. Kalk gidek meyhana hanaya, çeyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylersin. Kalk gidek meyhana hanaya, çeyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında daha doğru da söylesin. Kalenin dibinde üç ağaç incir. Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe, boynunda zincir. Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe, boynunda zincir. Zinciri çok sallama, kolların incir. Zinciri çok sallama, kolların incir. Kalk gidek meyhana hanaya, meyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Kalk gidek meyhana hanaya, çeyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Gidek meyhana hanaya, çeyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Gidek meyhana hanaya, çeyhana hanaya, meyhana hanaya, baba gönlün eğlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında
evet sevgili dinleyiciler, Mustafa Kemal'in kitabında böyle şeylere yer yoktu. Önceleri hanımının kapris olarak değerlendirilebilecek, belki de haklı görülecek hareketlerine gülümsüyor. Hatta küçük karısının bu davranışlarından garip bir şekilde hoşlanıyordu da. Ama günler günleri, aylar ayları kovaladıkça küçük eş kocasını kendi yoluna çekemediği için ağlamaya başladı. Gözyaşlarını Kemal'ine göstermek istemiyor, odasına çekiliyor, gizli gizli ağlıyordu. Ya paşa? O karısının kalmasına ya da gitmesine pek aldırmaz gibi görünüyordu. Arkadaşları vaziyeti görüyorlar, kalkmak istiyorlardı. Yok, yok, oturun. Latife biraz yorgun diyordu. Bu davetlerden, bu toplantılardan, bu sofralardan nefret ediyordu Latife Hanım. Dayatıyordu hep. Kalkalım mı artık Kemal? Benim uygum geldi diyordu. Mustafa Kemal şimdi birazdan kalkarız diyor, fakat bu biraz saatler sürüyordu. Gerçekten Mustafa Kemal geceleri yaşıyordu. Sofra ve arkadaş toplantıları onun kafasındaki bin bir düşünceyi pekiştirip yerli yerine oturtmasına yarıyordu. İkisi de yaratılış bakımından heyecanlı, ateşliydiler. Tek ortak yanları buydu. Ama bunun dışında mizaç bakımından, yetişme bakımından onları bağlayan pek bir şey yoktu. Aşk mı? O da tek taraflıydı. Böyle olunca da evliliğin yürümesi hayli zordu. Evet, bu zorluğa, bu güçlüğe rağmen, bu imtizaç yokluğuna rağmen izdivaçlarını 2 yıl 6 ay 7 gün sürdürebildiler. Bu kadar dayanmalarında Latife'nin aşkıyla Mustafa Kemal'in küçük karısına duyduğu garip hayranlığın rolü büyük oldu. Tabii sabırla hür hayatını da devam ettiriyordu paşa. Yakın dostları Veled Çelebi, o zamanki Mevlevi şeyhi olan Veled Çelebi, daha sonra milletvekili olmuş Veled İzbudak adıyla Atatürk'ün yakın arkadaşlarından, onların durumunu çok iyi anlıyordu. Latife Hanım ona dert yanıyordu. Bir gün dayanamadı, şöyle dedi. Kızım dedi, sen bir kocayla değil, bir kaplanla evlendin. Ona dedi, gem vurulmaz, bilesin dedi. Ağustos ayının Mustafa Kemal'in hayatında önemli bir yeri var sevgili dinleyiciler. 30 Ağustos 1915'te Anafartalar Harbi. 5 Ağustos 1921'de Büyük Millet Meclisi'ne başkumandanlık görevini verdi. 22 Ağustos 1921'de 22 gün süren Sakarya Harbi. 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar. 9 Ağustos 1923'te Halk Fırkası kuruldu. Ve 5 Ağustos 1925'te sessiz sedasız evlendi. Evet, 2,5 sene sonra küçük eşi Latife Hanım'dan sessiz sedasız ayrıldı Mustafa Kemal. O zamanlar medeni kanun olmadığı için tabii iş mahkemeye intikal etmedi. Atatürk boş ol kağıdını yazıp hanımına göndererek onu babasının evine gönderdi. Atatürk sonraları şöyle demişti. Hayatımda yaptığım hatalardan birisi evlenmektir. Belki hata değildi. Aralarında birlik olsaydı, sevgi olmasa bile evliliklerini belki sürdürebilirlerdi. Evet, böylece İzmir'de bir Eylül günü başlayan macera 2,5 yıl sonra başladığı gibi bir olup bittiğiyle sona erdi. İki eş yaşadıkları hatıraları ve aralarında geçenleri ölene kadar kimseye anlatmamak hususunda birbirlerine söz verdiler. Ve her ikisi de bu sözünde durdu. Latife Hanım 1974 yılına kadar suskunluğunu muhafaza ederek yaşadı. Ve bu tarihte vefat ettiğinde Atatürk'le arasında geçen sırları da beraberinde mezara götürdü.
Bir ateşi külhanım. aramıza giren umut, duman olmuş giden ahım, duman olmuş, duman olmuş, duman olmuş giden ahım. Uçarken sen göklerde sevdiğin, giden ahım, duman olmuş, duman olmuş, duman olmuş giden ahım. Uçarken sen göklerde sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim mihrim ahım. Sevdiğim mihrim ahım.
Harbinde o kadar çok zayiat verilmiş ki doktor fazla incelemeye vakit bulamazmış. Sıhhiyeler arkasında muharebe meydanını gezer, yerlerde yatanlara ayağıyla dokunurmuş. Kımıldayan olursa sedye diye bağırır, hareket hissedilmezse denize dermiş. Böylece sedye dedikleri tedaviye, denize dedikleri mavi sulara gömülmeye gidermiş. Bir seferinde yine dokunmuş, denize emrini vermiş. O geçip gidince sıhhiyeler işaret edileni yakalamışlar. Denize doğru götürürlerken adamcağız gözünü açmış. Ne oluyoruz demiş. Nereye götürüyorsunuz? Sıhhiyeler denize atmaya demişler. Niçin demiş adamcağız? Sen ölüsün demişler. Subhanallah demiş ya, ben nasıl ölü olurum? Sıhhiyeler kızmışlar sert sert. Ölüsün dedik ya demişler. Çok konuşma. Sen doktordan iyi mi bileceksin? Şehrin eşrafından biri çok zeki ve anlayışlı adamlarından birisini yanına almış, davetli olduğu bir dostunun evine gitmiş. Ev sahibine, efendim demiş, bizim Hüseyin ağayı da size bir yardımı dokunur fikriyle getirdim demiş. Yapılacak bir şey varsa emredin, hizmet etsin demiş. Sofra kurulmuş, davetlere buyur etmişler. Pilav yerlerken gelen ağa, efendisinin sakalına bir pirinç tanesinin düştüğünü görmüş. Yavaşça sokulmuş, efendim demiş, gül dalinize bülbül kondu demiş. Efendisi de hemen sakalını sıvazlamış, düşen pirinci yok etmiş. Ev sahibi uşağın bu hareketini fevkalade zarif bulmuş. Alık herif, gördün mü ağanın terbiyesini der gibi kendi uşağının yüzüne böyle yan gözle bakmış. Yemekten sonra ev sahibi tuvaletin musluğunda ellerini yıkarken ibrikle eline su döken adamına duydun değil mi demiş ağanın efendisine söylediği kibar lafı. Evet duydum beğen demiş. Ha demiş, bak misafirlerle yemek yerken bir gün benim de sakalıma böyle bir şey düşerse tıpkı o ağanınki gibi sen de bana beyefendi gül dalinize bülbül kondu dersin. Anladın mı demiş. Bak tekrar ediyorum, gül dalinize bülbül kondu diyeceksin, tamam mı demiş. Evet olur, tamam begim demiş. Bir müddet sonra efendisinin verdiği başka bir ziyafette efendisi uşağının dirayetini misafirlere göstermek cakasıyla sakalına kasten bir tane pirinç tanesi düşürmüş. Göster kendini der gibi uşağının yüzüne bakar bakmaz uşak yerinde böyle bir iki yutkunmuş. Ondan sonra yüksek sesle efendisine beyefendi beyefendi helada dediğin oldu demiş. Meşhur fabrikatör Ford bir gün fabrikasından uzak bir yere alel acele gitmeye mecbur olmuş. Emniyet ettiği hususi şoförlerinden birisinin hemen bir otomobil alıp gelmesini söylemiş. Tesadüfen o şoför o anda bulunamamış. Ford sinirlenmiş, başka bir şoför almayı da istememiş, kendi spor otomobiline atlamış, arabasını kendisi sürerek yola çıkmış. Oldukça tenha bir araziden geçerken araba birdenbire arızalanıp duruvermiş. Bir hayli uğraşmasına rağmen arızayı bulup otomobili işletememiş. Ne yapacağını bilmez bir vaziyette durup beklerken yol kenarındaki bir bağda çalışan bir adam yavaş yavaş Ford'a doğru sokularak otomobilinizde bir arıza mı var diye sormuş. Evet demiş Ford. Birdenbire stop etti. Uğraştım ama yapamadım demiş. Müsaade ederseniz bir de ben bakayım demiş. Ford tabii şaşırmış, bir bağda çalışan adam ne anlar diye. Neyse adam otomobili açmış. 3-5 dakika uğraştıktan sonra makineyi işletmeye muvaffak olmuş. Ford adamın bu alakasından tabii fevkalade memnun olmuş. Kendisini mükafatlandırmak istemiş. Şu anda demiş, bana yaptığın yardımın kıymetini takdir edemezsin demiş. Benim için pek büyük ehemmiyeti olan bir işi az kalsın kaybediyordum demiş. Sizi de demiş, aynı derecede memnun etmek isterim demiş. Benden ne isterseniz hiç çekinmeden isteyin, derhal temin edeyim demiş. Adam demiş ki efendim, yaptığım iş 2-3 dakikalık çok basit, önemsiz bir iş. Bunun için bir şey istemem demiş. Ama mutlaka bir mukabelede bulunmak istiyorsanız ufak bir şey verin, geçin gidin demiş. Ford ısrarla olmaz demiş. Bana ettiğiniz bu yardımın büyüklüğünü demiş siz tahmin edemezsiniz demiş. Bunun mukabilini mutlaka görmelisiniz demiş. Size demiş, kaydı hayat şartıyla ayda $300 bağladım demiş. Filan bankaya müracaat edersiniz, her ay muntazaman bu parayı alırsınız. Yalnız bana adresinizi verin demiş. Bu ihsandan karşısındaki adamın tabii fevkalade sevineceğini umuyor. Onun birden düşünceli bir vaziyet aldığını görmüş. Bana inanmadınız mı demiş. Kartını çıkarıp adama uzatmak isterken, efendim demiş, zahmet buyurmayın demiş. Ben sizi iyi tanırım demiş. Siz meşhur Henry Ford'sunuz demiş. Ben sizin fabrikanızda demiş, 2 sene demiş çalıştım. Ford hala bir şey anlamamış vaziyetten. O halde demiş, latife ediyorum mu zannettiniz demiş. Adam demiş hayır demiş. Yalnız demiş sizde öyle kuvvetli, öyle müthiş bir şans vardır ki demiş. Bana her ay vereceğiniz bu parayı size verdirmemek için o şansınız beni öldürebilir. Onun için bana mutlaka bir iyilik etmek istiyorsanız ihsanınızı lütfen peşin verip geçip gidin demiş. Adamın birisi doktora gitmiş. Bana bak doktor bey demiş. Benim doktora falan aklım ermez. Tıbba inanmam. Ama git bir kere kendini göster dediler. Ben de demiş ahbapların hatırı için muayeneye geldim demiş. Doktor da demiş ki eşeklerin de baytarlığa aklı ermez. Lakin baytar yine bakar, eşeği iyi eder. Ne olur ne olmaz. Gel seni bir muayene edeyim demiş. Elazığ İstiklal Mahkemesi'nde vaktiyle isyan edenleri muhakeme ediyorlar. Asilerin başında sancak tutarak isyana iştirak eden aksakalı göbeğine değmiş, yüz küsur yaşında, elleri kelepçeli, dinç bir ihtiyarı mahkemenin huzuruna getiriyorlar. Reis soruyor, baba diyor, bu yaşta sen de mi karıştın bu işe diyor. Eline aldığın sancakla nereye gidiyordun anlat bakalım diyor. Adam koyu bir şark lehçesiyle ağır ağır konuşmaya başlıyor. Begim, benim vallahi kabahatim yoktur. Ben aldığım sancağı bir gün bile elimden bırakmadım. Düşmenle ilk defa Geyik Tepe'de karşılaştık. Domuzine vuruştuk. Sancak elimde. İki gün sonra düşman bizi sordu. Yine dövüştük, doğrettik. Sancak gene elimde. Bir gece yarısı düşman ağır bastı. Gezin hanında bizi çevirdi. Göz açtırmadı. Vurdu, kırdı, bitirdi. Ben de yok, sancak da yok. O gün bugün yatıram valla diyor. Neyse birkaç sorgu sualden sonra bu sefer savcı söz oluyor. Bu adama bize saldıran düşmana karşı muharebeye gidiyoruz dedikleri için silahına sarıldığını, düşman diye anlattığı kuvvetin bizim askerimiz olduğunu bilmediğini, bugünkü tutuklanmasının sebebini de eline verilen sancağa sahip olamamasından ileri geldiğini ve isyanla hiçbir bilgisi, ilgisi olmadığını anlatarak adamın beraatını istiyor. Ve ihtiyarın sözleri de herhangi bir hile, aldatma mevcut olmadığına da tamamen inandığını ilave ediyor. Tabi mahkemeyi heyecanla takip eden, ihtiyarın da masumiyetine savcı ile beraber hemfikir olan dinleyiciler bu talebi sürekli bir şekilde yürekten alkışlıyorlar. Neyse hadisenin tesiri altında kalan mahkeme heyeti gizli bir celse yaptıktan sonra tekrar yerlerine geliyorlar ve ittifakla adamı beraat ettiriyorlar. Mahkeme reisi ihtiyara baba diyor beraat ettin diyor. Kelepçelerini çözsünler de git diyor. İhtiyar şaşırıyor bir şey anlayamıyor. Reis tekrar ediyor. Kurtuldun diyor kurtuldun diyor hadi git köyüne diyor. Git artık diyor serbestsin diyor. İhtiyar yine şaşkınlıkla soruyor. Ben kurtuldum mu? Reis yine evet deyince böyle kelepçelerinden çözülen ellerini ovuştura ovuştura hakimlere doğru sokuluyor. Dua eder vaziyette böyle kollarını yukarı kaldırıyor. Belgim ne diyeyim Allah sizleri de kurtarsın diyor ve çıkıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık Çınar Altı programının sonuna geliyoruz. Bizlere kulak verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ve bütün TGRT FM çalışanları ve programa emeği geçenler hepinize veda ediyoruz. Haftaya tekrar sizlerle buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınar Altı